İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir. Luka 18. Bölüm Zenginlik ve Sonsuz Yaşam.
İleri gelenlerden biri İsa'ya, "İyi öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için ne yapmalıyım?" diye sordu. İsa, "Bana neden iyi diyorsun?" dedi. "İyi olan yalnız biri var. O da Tanrı'dır. Onun buyruklarını biliyorsun. Zina etmeyeceksin, adam öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan yere tanıklık etmeyeceksin, annene babana saygı göstereceksin. Bunların hepsini gençliğimden beri yerine getiriyorum," dedi adam. İsa bunu duyunca ona, "Hala bir eksiğim var," dedi. "Neyin varsa hepsini sat, parasını yoksullara dağıt. Böylece göklerde hazinen olur. Sonra gel, beni izle." Adam bu sözleri duyunca çok üzüldü. Çünkü son derece zengindi. Onun üzüntüsünü gören İsa, "Varlıklı kişilerin Tanrı egemenliğine girmesi ne kadar güç," dedi. Nitekim devenin iğne deliğinden geçmesi, zenginin Tanrı egemenliğine girmesinden daha kolaydı. Bunu işitenler, "Öyleyse kim kurtulabilir?" dediler. İsa, "İnsanlar için imkansız olan, Tanrı için mümkündür," dedi. Petrus, "Bak, biz her şeyimizi bırakıp senin ardından geldik," dedi. İsa onlara şöyle dedi, "Size doğrusunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliği uğruna evini, karısını, kardeşlerini, annesiyle babasını ya da çocuklarını bırakıp da bu çağda bunların kat kat fazlasına ve gelecek çağda sonsuz yaşama kavuşmayacak hiç kimse yoktu."
İsa ölüp dirileceğini üçüncü kez bildiriyor.
İsa 12'leri bir yana çekip onlara şöyle dedi. "Şimdi Yeruşalim'e gidiyoruz. Peygamberlerin insanoğluyla ilgili yazdıklarının tümü yerine gelecektir.
O öteki uluslara teslim edilecek. Onunla alay edecek, ona hakaret edecekler. Üzerine tükürecek ve onu kamçılayıp öldürecekler. Ne var ki o, üçüncü gün dirilecek." Öğrenciler bu sözlerden hiçbir şey anlamadılar. Bu sözlerin anlamı onlardan gizlenmişti. Anlatılanları kavrayamıyorlardı.
Bir körün gözleri açılıyor.
İsa Eriha'ya yaklaşırken kör bir adam yol kenarında oturmuş dileniyordu. Adam oradan geçen kalabalığı duyunca "Ne oluyor?" diye sordu. Ona "Nasıralı İsa geçiyor," dediler. O da "Ey Davut oğlu İsa, halime acı," diye bağırdı. Önden gidenler onu azarlayarak susturmak istedilerse de o "Ey Davut oğlu, halime acı," diyerek daha çok bağırdı. İsa durup adamın kendisine getirilmesini buyurdu. Adam yaklaşınca İsa, "Senin için ne yapmamı istiyorsun?" diye sordu. O da "Ya Rab, gözlerim görsün," dedi. İsa, "Gözlerin görsün," dedi. "İmanın seni kurtardı." Adam o anda yeniden görmeye başladı ve Tanrı'yı yücelterek İsa'nın ardından gitti. Bunu gören bütün halk Tanrı'ya övgüler sundu.
19. Bölüm İsa ile Zakay.
İsa Eriha'ya girdi. Kentin içinden geçiyordu. Orada vergi görevlilerinin başı olan Zakkay adında zengin bir adam vardı. İsa'nın kim olduğunu görmek istiyor ama boyu kısa olduğu için kalabalıktan ötürü göremiyordu. İsa'yı görebilmek için önden koşup bir yabanıl incir ağacına tırmandı. Çünkü İsa oradan geçecekti. İsa oraya varınca yukarı bakıp, "Zakkay, çabuk aşağı in," dedi. "Bugün senin evinde kalmam gerekiyor." Zakkay hızla aşağı indi ve sevinç içinde İsa'yı evine buyur etti. Bunu görenlerin hepsi söylenmeye başladı. "Gidip günahkar birine konuk oldu," dediler. Zakkay ayağa kalkıp Rab'be şöyle dedi. "Ya Rab, işte malımın yarısını yoksullara veriyorum. Bir kimseden haksızlıkla bir şey aldımsa 4 katını geri vereceğim." İsa dedi ki, "Bu ev bugün kurtuluşa kavuştu. Çünkü bu adam da İbrahim'in oğludur. Nitekim insanoğlu kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi."
Güvenilirlik sınavı.
Oradakiler bu sözleri dinlerken İsa konuşmasını bir benzetmeyle sürdürdü. Çünkü Yeruşalim'e yaklaşmıştı ve onlar Tanrı'nın egemenliğinin hemen ortaya çıkacağını sanıyorlardı.
Bu nedenle İsa şöyle dedi. "Soylu bir adam kral atanıp dönmek üzere uzak bir ülkeye gitti. Gitmeden önce kölelerinden 10'unu çağırıp onlara birer mina verdi. Ben dönünceye dek bu paraları işletin," dedi. Ne var ki ülkesinin halkı adamdan nefret ediyordu. Arkasından temsilciler göndererek "bu adamın üzerimize kral olmasını istemiyoruz," diye haber ilettiler. Adam kral atanmış olarak geri döndüğünde parayı vermiş olduğu köleleri çağırtıp ne kazandıklarını öğrenmek istedi. Birincisi geldi, "Efendimiz," dedi, "senin bir minan 10 mina daha kazandı." Efendisi ona, "Aferin iyi köle," dedi. "En küçük işte güvenilir olduğunu gösterdiğin için 10 kent üzerinde yetkili olacaksın." İkincisi gelip, "Efendimiz, senin bir minan 5 mina daha kazandı," dedi. Efendisi ona da, "Sen 5 kent üzerinde yetkili olacaksın," dedi. Başka biri geldi, "Efendimiz," dedi, "İşte senin minan. Onu bir mendile sarıp sakladım. Çünkü senden korktum. Sert adamsın. Kendinden koymadığını alır, ekmediğini biçersin." Efendisi ona, "Ey kötü köle, seni kendi ağzından çıkan sözle yargılayacağım," dedi. "Kendinden koymadığını alan, ekmediğini biçen sert bir adam olduğumu bildiğine göre neden paramı faize vermedin? Ben de geldiğimde onu faiziyle geri alırdım." Sonra çevrede duranlara, "Elindeki minayı alın, 10 minası olana verin," dedi. Ona, "Efendimiz," dediler, "onun zaten 10 minası var." O da, "Size şunu söyleyeyim, kimde varsa ona daha çok verilecek. Ama kimde yoksa kendisinde olan da elinden alınacak," dedi. "Beni kral olarak istemeyen o düşmanlarıma gelince, onları buraya getirin ve gözümün önünde kılıçtan geçirin."
İsa'nın Yeruşalim'e girişi.
İsa bu sözleri söyledikten sonra önden yürüyerek Yeruşalim'e doğru ilerledi.
Zeytin Dağı'nın yamacındaki Beytfacı ile Beytanya'ya yaklaştığında 2 öğrencisini önden gönderdi. Onlara, "Karşıdaki köye gidin," dedi. Köye girince üzerine daha hiç kimsenin bilmediği bağlı duran bir sıpa bulacaksınız. Onu çözüp bana getirin. Biri size, "Onu niçin çözüyorsunuz?" diye sorarsa, "Rabbin ona ihtiyacı var," dersiniz. Gönderilen öğrenciler gittiler. Her şeyi İsa'nın kendilerine anlattığı gibi buldular. Sıpayı çözerlerken hayvanın sahipleri onlara, "Sıpayı niye çözüyorsunuz?" dediler. Onlar da, "Rabbin ona ihtiyacı var," karşılığını verdiler. Sıpayı İsa'ya getirdiler. Üzerine kendi giysilerini atarak İsa'yı üstüne bindirdiler. İsa ilerlerken halk giysilerini yola seriyordu. İsa Zeytin Dağı'ndan aşağı inen yola yaklaştığı sırada öğrencilerinden oluşan kalabalığın tümü görmüş oldukları bütün mucizelerden ötürü sevinç içinde yüksek sesle Tanrı'yı övmeye başladılar. "Rabbin adıyla gelen krala övgüler olsun. Gökte esenlik, en yücelerde yücelik olsun," diyorlardı. Kalabalığın içinden bazı ferisiler ona, "Öğretmen, öğrencilerini sustur," dediler.
İsa, "Size şunu söyleyeyim. Bunlar susacak olsa taşlar bağıracaktır," diye karşılık verdi.
İsa Yeruşalim için ağlıyor.
İsa Yeruşalim'e yaklaşıp kenti görünce ağladı.
"Keşke bugün sen de esenliğe giden yolu bilseydin," dedi. "Ama şimdilik bu senin gözlerinden gizlendi. Senin için öyle günler gelecek ki düşmanların seni setlerle çevirecek, kuşatıp her yandan sıkıştıracaklar. Seni de bağrındaki çocukları da yere çalacaklar. Sen de taş üstünde taş bırakmayacaklar. Çünkü Tanrı'nın senin yardımına geldiği zamanı fark etmedi.
İsa satıcıları tapınaktan kovuyor.
Sonra İsa tapınağın avlusuna girerek satıcıları dışarı kovmaya başladı. Onlara evim dua evi olacak diye yazılmıştır ama siz onu haydut iline çevirdiniz dedi. İsa her gün tapınakta öğretiyordu. Başkâhinler, din bilginleri ve halkın ileri gelenleri ise onu yok etmek istiyor ama bunu nasıl yapacaklarını bilemiyorlardı. Çünkü bütün halk onu can kulağıyla dinliyordu.
20. Bölüm İsa'nın Yetkisi.
O günlerden birinde İsa tapınakta halka öğretip müjdeyi duyururken başkâhinler ve din bilginleri ileri gelenlerle birlikte çıka geldiler. Ona, söyle bize bunları hangi yetkiyle yapıyorsun? Bu yetkiyi sana kim verdi diye sordular. İsa onlara şu karşılığı verdi. Ben de size bir soru soracağım. Söyleyin bana, Yahya'nın vaftiz etme yetkisi Tanrı'dan mıydı, insanlardan mı? Bunu aralarında şöyle tartıştılar. Tanrı'dan dersek ona niçin inanmadınız diyecek. Yok eğer insanlardan dersek bütün halk bizi taşa tutacak. Çünkü Yahya'nın peygamber olduğuna inanmışlardır. Sonunda nereden olduğunu bilmiyoruz yanıtını verdiler. İsa da onlara ben de size bunları hangi yetkiyle yaptığımı söylemeyeceğim dedi.
Bağ kiracıları benzetmesi.
İsa sözüne devam ederek halka şu benzetmeyi anlattı. Adamın biri bağ dikti. Bunu bağcılara kiralayıp uzun süre yolculuğa çıktı. Mevsimi gelince bağın ürününden payına düşeni vermeleri için bağcılara bir köle yolladı. Ama bağcılar köleyi dövüp eli boş gönderdiler. Bağ sahibi başka bir köle daha yolladı. Bağcılar onu da dövdüler. Aşağılayıp eli boş gönderdiler. Adam bir üçüncüsünü yolladı. Bağcılar onu da yaralayıp kovdular. Bağın sahibi ne yapacağım dedi. Sevgili oğlumu göndereyim belki onu sayarlar. Ama bağcılar onu görünce aralarında şöyle konuştular. Mirasçı budur. Onu öldürelim de miras bize kalsın. Böylece onu bağdan dışarı atıp öldürdüler. Bu durumda bağın sahibi onlara ne yapacak? Gelip o bağcıları yok edecek. Bağı da başkalarına verecek. Halk bunu duyunca Tanrı korusun dedi. İsa gözlerinin içine bakarak şöyle dedi. Öyleyse kutsal yazılardaki şu sözün anlamı nedir? Yapıcıların reddettiği taş işte köşenin baş taşı oldu. O taşın üzerine düşen herkes paramparça olacak. Taş da kimin üzerine düşerse onu ezip toz edecek. İsa'nın bu benzetmeyi kendilerine karşı anlattığını fark eden din bilginleriyle başkâhinler onu o anda yakalamak istediler. Ama halkın tepkisinden korktular.
Sezar'ın hakkı Sezar'a.
İsa'yı dikkatle gözlüyorlardı. Ona kendilerine dürüst süsü veren muhbirler gönderdiler. Onu söyleyeceği bir sözle tuzağa düşürmek ve böylelikle valinin yetki ve yargısına teslim etmek istiyorlardı. Muhbirler ona, öğretmenimiz, senin doğru olanı söyleyip öğrettiğini, insanlar arasında ayrım yapmaksızın Tanrı yolunu dürüstçe öğrettiğini biliyoruz. Sezar'a vergi vermemiz kutsal yasaya uygun mu, değil mi diye sordular. Onların hilesini anlayan İsa, bana bir dinar gösterin dedi. Üzerindeki resim ve yazı kimin? Sezar'ın dediler. O da öyleyse Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin dedi. İsa'yı halkın önünde söylediği sözlerle tuzağa düşüremediler. Verdiği yanıta şaşarak susup kaldılar.
Dirilişle ilgili soru.
Ölümden sonra dirilişi yadsıyan Sadukilerden bazıları İsa'ya gelip şunu sordular. Öğretmenimiz, Musa yazılarında bize şöyle buyurmuştur. Eğer bir adamın evli kardeşi çocuksuz ölürse, adam ölenin karısını alıp soyunu sürdürsün. 7 kardeş vardı. Birincisi kendine bir eş aldı ama çocuksuz öldü. İkincisi de üçüncüsü de kadını aldı. Böylece kardeşlerin 7'si de çocuk bırakmadan öldü. Son olarak kadın da öldü. Buna göre diriliş günü kadın bunlardan hangisinin karısı olacak? Çünkü 7'si de onunla evlendi. İsa onlara şöyle dedi. Bu çağın insanları evlenip evlendirilirler. Ama gelecek çağa ve ölülerin dirilişine erişmeye layık görülenler ne evlenir ne evlendirilir. Bir daha ölmeleri de söz konusu değildir. Çünkü meleklere benzerler ve dirilişin çocukları olarak Tanrı'nın çocuklarıdırlar. Musa bile alevlenen çalı ile ilgili bölümde Rab için İbrahim'in tanrısı, İshak'ın tanrısı ve Yakup'un tanrısı deyimini kullanarak ölülerin dirileceğine işaret etmişti. Tanrı ölülerin değil, dirilerin tanrısıdır. Çünkü ona göre bütün insanlar yaşamaktadır. Artık ona başka soru sormaya cesaret edemeyen din bilginlerinden bazıları, "Öğretmenimiz, güzel konuştun," dediler.
"Mesih kimin oğlu?"
İsa onlara şöyle dedi. "Nasıl oluyor da Mesih Davut'un oğludur diyorlar? Çünkü Davut'un kendisi Mezmurlar kitabında şöyle diyor. Rab, Rabbime dedi ki, ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur. Davut ondan Rab diye söz ettiğine göre o nasıl Davut'un oğlu olur?" Bütün halk dinlerken İsa öğrencilerine şöyle dedi. "Uzun kaftanlar içinde dolaşmaktan hoşlanan, meydanlarda selamlanmaya, havralarda en seçkin yerlere, şölenlerde baş köşelere kurulmaya bayılan din bilginlerinden sakının. Dul kadınların malını mülkünü sömüren, gösteriş için uzun uzun dua eden bu kişilerin cezası daha ağır olacaktır."
21. Bölüm Dul Kadının Bağışı.
İsa başını kaldırdı ve bağış toplanan yerde bağışlarını bırakan zenginleri gördü. Yoksul bir dul kadının oraya 2 bakır para attığını görünce, "Size gerçeği söyleyeyim," dedi. "Bu yoksul dul kadın herkesten daha çok verdi. Çünkü bunların hepsi kutuya zenginliklerinden artanı attılar. Bu kadın ise yoksulluğuna karşın geçinmek için elinde ne varsa hepsini verdi."
Sonun belirtileri.
Bazı kişiler tapınağın nasıl güzel taşlar ve adaklarla süslenmiş olduğundan söz edince, İsa, "Burada gördüklerinize gelince, öyle günler gelecek ki taş üstünde taş kalmayacak, hepsi yıkılacak," dedi. Onlar da, "Peki öğretmenimiz, bu dediklerin ne zaman olacak? Bunların gerçekleşmek üzere olduğunu gösteren belirti ne olacak?" diye sordular. İsa, "Sakın sizi saptırmasınlar," dedi. "Birçokları, ben oyum ve zaman yaklaştı diyerek benim adımla gelecekler. Onların ardından gitmeyin. Savaş ve isyan haberleri duyunca telaşlanmayın. Önce bunların olması gerek ama son hemen gelmeyecek." Sonra onlara şöyle dedi. "Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak. Şiddetli depremler, yer yer kıtlıklar ve salgın hastalıklar, korkunç olaylar ve gökte olağanüstü belirtiler olacak. Ama bütün bu olaylardan önce sizi yakalayıp zulmedecekler. Sizi havralara teslim edecek, zindanlara atacaklar. Benim adımdan ötürü kralların, valilerin önüne çıkarılacaksınız. Bu size tanıklık etme fırsatı olacak. Buna göre kendinizi nasıl savunacağınızı önceden düşünmemekte kararlı olun. Çünkü ben size öyle bir konuşma yeteneği, öyle bir bilgelik vereceğim ki size karşı çıkanların hiçbiri buna karşı direnemeyecek, bir şey diyemeyecek. Anne babanız, kardeşleriniz, akraba ve dostlarınız bile sizi ele verecek ve bazılarınızı öldürtecekler. Benim adımdan ötürü herkes sizden nefret edecek. Ne var ki başınızdaki saçlardan bir tel bile yok olmayacaktır. Dayanmakla canlarınızı kazanacaksınız."
Yeruşalim'in ordular tarafından kuşatıldığını görünce bilin ki kentin yıkılacağı zaman yaklaşmıştır.
"O zaman Yahudiye'de bulunanlar dağlara kaçsın. Kentte olanlar dışarı çıksın. Kırdakiler kente dönmesin. Çünkü o günler yazılmış olanların tümünün gerçekleşeceği ceza günleridir. O günlerde gebe olan, çocuk emziren kadınların vay haline. Çünkü ülke büyük sıkıntıya düşecek ve bu halk gazaba uğrayacaktır.
Kılıçtan geçirilecek, tutsak olarak bütün uluslar arasına sürülecekler. Yeruşalim, öteki ulusların dönemleri tamamlanıncaya dek onların ayakları altında çiğnenecektir.
Güneşte, ayda ve yıldızlarda belirtiler görülecek. Yeryüzünde uluslar denizin ve dalgaların uğultusundan şaşkına dönecek. Dehşete düşecekler. Dünyanın üzerine gelecek felaketleri bekleyen insanlar korkudan bayılacak. Çünkü göksel güçler sarsılacak. O zaman insanoğlunun bulut içinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. Bu olaylar gerçekleşmeye başlayınca doğruluğun ve başlarınızı kaldırın. Çünkü kurtuluşunuz yakın demektir. İsa onlara şu benzetmeyi anlattı. İncir ağacına ya da herhangi bir ağaca bakın. Bunların yapraklandığını gördüğünüz zaman yaz mevsiminin yakın olduğunu kendiliğinizden anlarsınız. Aynı şekilde bu olayların gerçekleştiğini gördüğünüzde bilin ki Tanrı'nın egemenliği yakındır. Size doğrusunu söyleyeyim. Bütün bunlar olmadan bu kuşak ortadan kalkmayacak. Yer ve gök ortadan kalkacak ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır. Kendinize dikkat edin. Yürekleriniz sefaat, sarhoşluk ve bu yaşamın kaygılarıyla ağırlaşmasın. O gün üzerinize bir tuzak gibi aniden inmesin. Çünkü o gün bütün yeryüzünde yaşayan herkesin üzerine gelecektir. Her an uyanık kalın. Gerçekleşmek üzere olan bütün bu olaylardan kurtulabilmek ve insanoğlunun önünde durabilmek için dua edin. İsa gündüz tapınakta öğretiyor, geceleri ise kentten dışarı çıkıp Zeytin Dağı'nda sabahlıyordu. Sabah erkenden bütün halk onu tapınakta dinlemek için ona akın ediyordu.
22. Bölüm Yahuda'nın İhaneti.
Fısıh denilen mayasız ekmek bayramı yaklaşmıştı. Başkâhinlerle din bilginleri İsa'yı ortadan kaldırmak için bir yol arıyor ama halktan korkuyorlardı. Şeytan 12'lerden biri olup İskariyot diye adlandırılan Yahuda'nın yüreğine girdi. Yahuda gitti, başkâhinler ve tapınak koruyucularının komutanlarıyla İsa'yı nasıl ele verebileceğini görüştü. Onlar buna sevindiler ve kendisine para vermeye razı oldular. Bunu kabul eden Yahuda, kalabalığın olmadığı bir zamanda İsa'yı ele vermek için fırsat kollamaya başladı.
Fısıh yemeği.
Fısıh kurbanının kesilmesi gereken mayasız ekmek günü geldi. İsa, Petrus'la Yuhanna'yı, "Gidin, fısıh yemeğini yiyebilmemiz için hazırlık yapın." diyerek önden gönderdi. Ona, "Nerede hazırlık yapmamızı istersin?" diye sordular. İsa onlara, "Bakın," dedi. "Kente girdiğinizde karşınıza su testisi taşıyan bir adam çıkacak. Adamı gideceği eve kadar izleyin ve evin sahibine şöyle deyin. Öğretmen, öğrencilerimle birlikte fısıh yemeğini yiyeceğim konuk odası nerede?" diye soruyor. Ev sahibi size üst katta döşenmiş büyük bir oda gösterecek. Orada hazırlık yapın. Onlar da gittiler, her şeyi İsa'nın kendilerine söylediği gibi buldular ve fısıh yemeği için hazırlık yaptılar. Yemek saati gelince İsa elçileriyle birlikte sofraya oturdu ve onlara şöyle dedi. "Ben acı çekmeden önce bu fısıh yemeğini sizinle birlikte yemeyi çok arzulamıştım. Size şunu söyleyeyim. Fısıh yemeğini Tanrı'nın egemenliğinde yetkinliğe erişeceği zamana dek bir daha yemeyeceğim." Sonra kaseyi alarak şükretti ve "Bunu alın, aranızda paylaşın," dedi. "Size şunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliği gelene dek asmanın ürününden bir daha içmeyeceğim." Sonra eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve onlara verdi. "Bu, sizin uğrunuza feda edilen bedenimdir. Beni anmak için böyle yapın," dedi. Aynı şekilde yemekten sonra kaseyi alıp şöyle dedi. "Bu kase, sizin uğrunuza akıtılan kanımla gerçekleşen yeni antlaşmadır. Ama bana ihanet edecek kişinin eli şu anda benimkiyle birlikte sofradadır. İnsanoğlu belirlenmiş olan yoldan gidiyor ama ona ihanet eden adamın vay haline." Elçiler aralarında bunu kimin yapabileceğini tartışmaya başladılar. Ayrıca aralarında hangisinin en üstün sayılacağı konusunda bir çekişme oldu. İsa onlara, "Ulusların kralları kendi uluslarına egemen kesilirler. İleri gelenleri de kendilerine iyiliksever unvanını yakıştırırlar," dedi. "Ama siz böyle olmayacaksınız. Aranızda en büyük olan en küçük gibi olsun. Yöneten hizmet eden gibi olsun. Hangisi daha büyük? Sofrada oturan mı, hizmet eden mi? Sofrada oturan değil mi? Oysa ben aranızda hizmet eden biri gibi oldum. Denendiğim zamanlar benimle birlikte dayanmış olan sizlersiniz. Babam bana nasıl bir egemenlik verdiyse ben de size bir egemenlik veriyorum. Öyle ki egemenliğimde benim soframda yiyip içesiniz ve tahta oturarak İsrail'in 12 oymağını yargılayasınız. Simon, Simon, Şeytan sizleri buğday gibi kalburdan geçirmek için izin almıştır. Ama ben imanını yitirmeyesin diye senin için dua ettim. Geri döndüğün zaman kardeşlerini güçlendir. Simon İsa'ya, "Ya Rab, ben seninle birlikte zindana da ölüme de gitmeye hazırım," dedi. İsa, "Sana şunu söyleyeyim Petrus. Bu gece horoz ötmeden beni tanıdığını 3 kez inkar edeceksin," dedi. Sonra İsa onlara, "Ben sizi kesesiz, torbasız ve çarıksız gönderdiğim zaman herhangi bir eksiğiniz oldu mu?" diye sordu. "Hiçbir eksiğimiz olmadı," dediler. O da onlara, "Şimdi ise kesesi olan da torbası olan da yanına alsın," dedi. "Kılıcı olmayan abasını satıp bir kılıç alsın. Size şunu söyleyeyim. Yazılmış olan şu sözün yaşamımda yerine gelmesi gerekiyor. O suçlularla bir sayıldı. Gerçekten de benimle ilgili yazılmış olanlar yerine gelmektedir. Ya Rab, işte burada 2 kılıç var," dediler. O da onlara, "Yeter," dedi.
Zeytin Dağı'ndaki dua.
İsa dışarı çıktı, her zamanki gibi Zeytin Dağı'na gitti. Öğrenciler de onun ardından gittiler. Oraya varınca İsa onlara, "Dua edin ki ayartılmayasınız," dedi. Onlardan bir taş atımı kadar uzaklaştı ve diz çökerek şöyle dua etti. "Baba, senin isteğine uygunsa bu kaseyi benden uzaklaştır. Yine de benim değil, senin istediğin olsun." Gökten bir melek İsa'yı görünerek onu güçlendirdi. Derin bir acı içinde olan İsa daha hararetle dua etti. Teri toprağa düşen kan damlalarını andırıyordu. İsa duadan kalkıp öğrencilerin yanına dönünce onları üzüntüden uyumuş buldu. Onlara, "Niçin uyuyorsunuz?" dedi. "Kalkıp dua edin ki ayartılmayasınız."